Yedinci ayrım, sayfa 75. Derin abiler, Necdet Pekmezci. Ek 1. Mehmet Eymür'e göre Asala operasyonları. Mehmet Eymür, ABD merkezli olarak kurduğu www.atin.org adlı sitede Nuri Gündeş, Mete Günyol ve Abdullah Çatlı ilişkisini kod isimlerle şöyle anlatıyordu. Onlarla tanışana kadar kaç kapının ipini çekmişlerdi iyi bir organizasyon kurmak için. Mete, yani Metin Günyol Bey, defalarca İstanbul, Ankara, Avrupa arasında mekik dokumuş, her türlü imkanı değerlendirmeye çalışmışlardı. Mete Günyol, Abdullah Çatlı ile ilk kez yüz yüze görüşmeyi 18 Ekim 1983 tarihinde yapıyordu. Tabii ki tercihleri milliyetçi Türklerdi. Mehmet Eybir'e göre Avrupa'da ülkücüleri kullanan ve Mete olarak bilinen isim 30 yaşında 1965 yılında MIT'e girdi. 1974 ile 78 arasında görevli olarak Almanya'da bulundu. Burada MHP teşkilatları ile yakından ilgilendi. Daha da ilginç olanı, Türkiye'ye döndüğü zaman İpekçi cinayetini MIT adına soruşturdu ve Ağca'yı sorgulayan ilk ekipte yer aldı. 1981'de teşkilattan ayrıldı. Ancak ayrıldıktan sonra bir turizm firması adına gittiği İspanya Mallorca adasının ilginç bir konuğu vardı. Mehmet Ali Ağca. Günyol, Papa suikastinden önceki bu ziyareti tesadüf olarak açıkladı. Bu arada 1982 yılında Günyol ayrıldıktan sadece 7 ay sonra MIT'e geri döndü. Bu dönüşün ardından Avrupa'da Asala'ya karşı eylemler başladı. Meclis Susurlu Komisyonu'na verdiği ifadede ise ben Mete Bey olarak karşınıza getirildim. Ama Mete Bey Metin Günyol mudur? İşte onu bilmiyorum. Havayolu şirketleri, bankalar, basın ajanslarının hepsinin listeleri çıkarılmış, çeşitli temaslar yapılmıştı. Hatta Avrupa'daki tanınmış bir basın ajansının sahibi gazeteci Gök Sipahi'ye, yani Gökşin Sipahioğlu, 1955'te İstanbul Ekspres'in yazı işleri müdürlüğünü yaptığı sırada yayımladığı Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evini bombaladılar haberinden ötürü 6-7 Eylül olaylarının meydana gelmesini sağlamakla suçlandı. Haziran ayında İstanbul'a davet edip Nuri Baba, yani Nuri Gündeş ve Salim Albay ile birlikte uzun uzun görüşmüşlerdi. Mete Bey yine de bütün gelişmeleri gümrükçüye borçluyuz. ABM bir rumuzla biz ekleyelim diye düşündü, öyle ya. Ufuk, yani Abdullah Çatlı ekibi dahil örgütlenmede en büyük işlevi gümrükçü üstlenmiş. Onu Türkmen Konur veya gerçek adıyla Türkmen Onur, Oral Delik veya gerçek adıyla Oral Çelik, Ahmet Tevfik Kesensoy, gerçek adıyla Ahmet Tevfik Ağansoy, Ramiz Dolgun, gerçek adı Ramiz Ongun, Enver Tortaş, gerçek adı da Enver Tortaş, Mehmet Şener, gerçek adı da Mehmet Şener, Ali Kısa Irmak, gerçek adı Ali Uzunırmak, Üzeyir Bayrak, gerçek adı Üzeyir Bayraklı, Bedri Ateş'e, gerçek adı Bedri Ateş, Rıfat Yıldırı, gerçek adı Rıfat Yıldırım, Kerim Erçetin, gerçek adı Kerim Erçetin, Karanlık Rafet, gerçek adı Rafet Karanlık, Oduncu Velican, gerçek adı da Veli Can Oduncu gibi milliyetçi gençlerle tanıştırmıştı. Gümrükçü becerikli bir elemandı. Ayrıca Ufuk kadar olmasa bile ülkücü gençler ona da reis muamelesi yapıyorlardı. Gümrükçü Türkiye'den bir sürü prosedür ve zorlukla temin ettikleri patlayıcı maddeyi ve diğer malzemeyi Avrupa'dan daha kolay temin ediyordu. Tabii ki parasıyla. Mete Bey kendi kendine gümrükçü bu patlayıcıları nereden temin ediyor acaba diye sordu. Herhalde silah kaçakçıları ile iyi ilişkileri var diye kendi sualini cevapladı. Mete Bey gümrükçünün isteklerini karargaha bildirmiş, hatta servis şefi Burhan Paşa'nın, yani Burhanettin Bigalı'nın, hatta 1933'ün Temmuz ayında bu konuda operasyonu bilenlere emir yayınlanmasını sağlamıştı. Emre göre gümrükçünün Avrupa'daki örgütüne aylık ödeme yapılacak. Örgüt tarafından ismi bildirilen kişiler bunların seçiminde ağır cezalara çarptırılmamış olmaları göz önünde bulundurularak eylem maksadıyla yurt dışına çıkışları sağlanacak, bu kişilere pasaport ve vize temin edilecek. Gümrükçü ve adamlarına eylemler sırasında bir şey olursa geride kalan ailelerine maddi yardım yapılacak. Herhangi birinin yakalanması ve iade edilmesi halinde el altından maddi ve manevi yardımların yapılmasına çalışılacaktı. Emir tabii ki örgüte sonradan dahil olan Ufuk ve arkadaşları için de geçerliydi. Operasyon emrini veren devlet başkanı Kenan Paşa, servis başkanı Burhan Paşa'dan sık sık gelişmelerle ilgili bilgi alıyordu. Operasyona desteği tamdı. Hatta Ankara'da imal edilen özel patlayıcı sistemlerinin ilk denemeleri 1983'ün Eylül ayının son günlerinde. Devlet Başkanı'nın güvenlik müşaviri Damat Erkan'ın gözetiminde Muhafız Alayı Atış Poligonu'nda denendi. Sonuçlar başarılıydı. Ufuk'a moral. 1983 geride kalmış ve 1984'ün Mart ayı gelmişti. Günler hızlı bir şekilde geçiyordu. Bu arada Ufuk, yani Abdullah Çatlı, İstanbul'a hem moral hem de detaylı görüşmeler için gelmiş. Mete Bey veya MG, Ufuk ve ailesini uçakta karşılayarak polis kontrolünden geçirmeden dışarı çıkartmış ve misafir etmişti. Mete Bey ve Ufuk İstanbul'da faaliyetlerle ilgili uzun uzun görüştüler. Mete Bey Ufuk'u Nuri Baba ile de tanıştırdı. Bu Nuri Baba'nın İstanbul'daki son günleriydi. Kısa bir süre sonra başarılı çalışmalarından dolayı terfi ederek Ankara'ya gidecekti. Çatlı'ya tatil ödülü. Nuri Baba yaman adamdı. İşin satışını da üst makamların kalbini nasıl fethedeceğini de çok iyi bilirdi. Teşkilatın başındaki paşa onu çok tutuyor, becerikli buluyordu. Nuri Baba İstanbul Teşkilatı'nın imkanlarını kullanarak paşanın İstanbul'da yeni aldığı daireyi 5 kuruş harcamadan pırıl pırıl hale getirmiş, teşkilatın marangozu 2 ay çalışarak bütün ahşabı yenilemiş, yeni dolapları yapmıştı. Bu gibi başarılı çalışmaların muhakkak karşılığı oluyordu. Meral Çatlı Susurlu Komisyonu'na verdiği bilgide Türkiye tatilini anlatıyordu. Asala'ya yapılan eşimin yapmış olduğu mücadele 28 olay yaptı. Biz 1984'te Türkiye'ye davet edildik. Bir haftalığına çocuklarımla ben geldik. Burada İstanbul'da bir arkadaşının evinde Mehmet'in, Abdullah'ın da babası annesi, kusura bakmayın ben eşime Mehmet diye hitap ediyorum, geldi. Biz bir hafta orada kaldık. Buradan dönüşümüzden 1,5 ay falan sonra Mehmet'e yapılan bir komplo, çünkü eşim kendisi de öyle ifade verdi, görüşü de oydu, benim görüşüm de o. Çünkü ben gazetelerde söylediğim şey posta kutusuna bırakılan, eğer Fransa'daki dosyanın buraya gelme ihtimali varsa ki muhakkak gelmiştir, orada göreceksiniz, posta kutusunda bir olay yok. Eşim zencinin evine pasaport almaya gitti ve saat 9:30'tu. Fransa saatiyle 9:30, çünkü Türkiye ile aramızda o zaman 1 saat falan oynuyordu. Bize dediler 9:30'da telefon kulübesinde olacaksınız. Eşimle ben evin altındaki telefon kulübesi vardı. İndiğimizde devamlı eşimin görüştüğü İstanbul'dan yetkili birisi, yarın sabah şu adrese gideceksiniz ve burada yeni bir pasaport, yani yeni pasaportlarımızın yapıldığını söyledi. Çünkü biz Poti'den Paris'e apar topar getirildik. Bir problem var diye getirdiler. Telefon kulübesinde de yarın gidip oradan pasaport alacağımızı söylediler. Mehmet Abdullah dedi ki biz resim imiş resimleri, yani herhangi bir şeyde lazım olur, yedekte kalsın diye alınmış resimler. Ben bu konuşmalara şahit oluyorum. Resmimiz yok ki ağabey dedi. Hayır hayır var, yedekte var bizde dendi. Ve bizim evde pasaportlarımız vardı. Çünkü o Mete dediğimiz ağabeyimiz Altan isminde yeni bir pasaport yapmıştı. Türk pasaportu. Başkan Altan soyadı. Mete Bey, 2 Mart 1984 günü Paris'e uçarken İstanbul'da Ufuk'un istediği malzemenin geri kalan ikinci bölümünü de beraberinde götürüyordu. İlk partiyi bir gün önce Selim Albay götürmüştü. tabancalar tutukluk yapıyor. Mete Bey ve Ufuk 3 Mart Cumartesi günü akşamüstü belirli usullerle malzeme alışverişini gerçekleştirdikten sonra ertesi günü bir kafede buluştular. Ufuk verilen tabancalardan şikayetçiydi. Tutukluk yaptıklarını ve muhakkak denenerek kendilerine verilmesini istedi. Kendilerinin denemesi riskliydi. Bizim seri atış yapan komplike olmayan silaha ihtiyacımız var. Lütfen bunu temin edin ve deneyin. Biz riske girmeyelim dedi. Ufuk Mete Bey'in yeni getirdiği kalıplar konusuna da değinerek bunların denenip denenmediğini sordu. Mete Bey daha tam manasıyla denemedik. Kalıp modellerini Tayfun'un yani Mehmet Şener'in verdiği ölçülere göre hazırladık. Mutlaka çok iyi netice verecek. Ancak dönüşümün ertesi günü bizzat denemesini yapıp sana neticeyi bildireceğim diye söz verdi. Mete Bey sözünü tutup dönüşünün ertesi günü Ufuk'u aradı ve denemeleri bizzat yaptığını ve neticenin müsbet, malzemenin fevkalade güçlü olduğunu bildirdi. Esasında elinde başka malzeme olmadığından deneme yapamamıştı. Kafede konuşulan diğer bir konu Tayfun'du. Ufuk aldığımız son bilgiye göre Tayfun yakalandıktan sonra kaçırılan çantada 2 adet tahrip kalıbı, 1 susturuculu silah ve 1 de uzaktan ateşleme için dokunmatik cihaz bulunuyormuş. Bu çanta arkadaşların bıraktığı yerde duruyormuş. Olayın selameti için çantaya İsviçre'de bulunan ekipten kimse müdahale etmeyecek. Fransa'dan yollayacağım bir grup çantayı müsait zamanda alarak başka yere depolayacak ya da Fransa'ya geçirecek. Tayfun'a geçen ay avukata verilmek üzere 1000, ayrıca şahsıma verilmek üzere 500 İsviçre frankı yolladık. Avukat henüz izinde. Gelince diğer parayı da göndereceğiz. Paranın tamamını gümrükçü ödedi dedi. Mete Bey, ben gümrükçüye parasını öderim. Ne lazımsa yapacağız diye cevap verdi. Hedefe kilitlendik. Asala'nın önemli isimlerine Aratoria'nın aracına konulan bombayı da şöyle anlatıyordu Eymür. Mete Bey yani Mete Günyol 5 Aralık 1983 günü İstanbul'daki bürosunda gözü telefonda bekliyordu. Telefon çaldığında saat tam 09.25'ti. Telefonun çalması ile birlikte ses kayıt cihazının yeşil lambası da yanmıştı. Ufuk, selam, ben Ufuk. Mete Bey, merhaba Ufuk. Ufuk, dün akşam hediyeyi atın, yani Aratoria'nın aracına koyduk, neticeyi bekliyoruz. Mete Bey, elinize sağlık, haber alır almaz beni ara. Ufuk, tamam. Saat 10.30, telefon yeniden çalıyor. Ufuk, selam. Mete Bey, selam. Ufuk, radyo haberine göre Toranyan patlamada yaralı olarak kurtulmuş. Yanında bulunan karısının ise ağır yaralı olabileceği belirtiliyor. Detaylı bilgi için televizyon yayınının başlamasını bekliyoruz. Haber alır almaz bildireceğim. Mete Bey, elinize sağlık, kutluyorum. Aman dikkatli ol, yabancı kulaklar olabilir, detaya lüzum yok. Ufuk, tamam, tekrar arayacağım. Saat 14.30, Ufuk Fransa'dan tekrar arıyor. Ufuk, benim. Mete Bey, merhaba. Ufuk, televizyonu izledik, olayı verdi. Otomobilin ön tarafı tamamıyla hasar görmüş. Ama maalesef AT kurtulmuş. Hala şokun etkisinde konuşmakta zorluk çekiyor, kulakları işitmiyormuş. Mete Bey, aman sakın şu aralık olmadı diye üzülüp ikinci bir teşebbüste bulunmayın, sakin olun. Ufuk, tamam, merak etmeyin. Ufuk ertesi gün tekrar aradı. Olayın istendiği şekilde sonuçlanmamasına çok üzüldüğünü söyledi. Hedefe 2 kalıp monte etmişlerdi. Nasıl olup da netice alamadıklarını anlayamıyordu. Mete Bey onu teselli etti, moral verdi. Şahsı ve teşkilatı adına teşekkür ederek merak etme. Allah'ın izniyle mutlaka kat'i sonuçlar alacağız dedi. Ufuk hayli rahatlamıştı. Esasında Mete Bey de Aratoria'nın kurtulmasına bir hayli sıkılmıştı. Demek daha yaşayıp göreceği varmış diye düşündü. Gerçek adı Jean-Marc Toranyan olan Aratoria'nın 1954 doğumluydu. Marksist-Leninist çizgideki MNA yani Ermeni Milli Mukavemeti Örgütü'nün Fransa'daki en aktif ve önde gelen isimlerinden biriydi. Aynı zamanda örgütün yayın organı Ray Baykar, yani Ermeni Savaşı dergisinin de editörüydü. Türklerle mücadelede şiddetten başka bir alternatif bulunmadığı görüşünü taşıyor, davalarına politik bir çözüm bulunmazsa şiddet eylemlerinin tırmanabileceğini açıkça ifade ediyordu. Bu Toronya'nın aynı yıl içinde yaşadığı ikinci suikast teşebbüsüydü. 21 Mart 1983 tarihinde de benzer bir olay yaşamış, ondan çok ucuz bir şekilde kurtulmuştu. Ermeni kız arkadaşı olduğu halde evine giderken otomobilinin altından sarkan bir paket, çevredeki bazı kişiler tarafından fark edilmiş, ikaz edilmesi üzerine arabayı terk edip polise haber vermişti. Otomobilin altındaki bombayı etkisiz hale getiren polis, fevkalade bir mekanizma ile hazırlanan 700 gramlık plastik patlayıcı kalıbın telinin kopmasının patlamayı engellediği belirtilmişti. MNA bu eylemde faşist Türk rejiminin gizli servislerini suçlamış, ancak resmi makamlar ve Fransa'nın önde gelen basın kuruluşları olayın Ermeni terör örgütleri arasındaki sürtüşmeye de dayalı olabileceğini yorumlamışlardı. Nitekim Toranyan olaydan birkaç ay önce Asala'yı desteklemekten vazgeçtiklerini açıklamış, Fransız polisi de Toranyan'ı Hamo, Moskovyan'a yönelik suikast teşebbüsüyle ilgili olarak sorgulamıştı. Mete Bey bakalım bu şanslı çekirge kaç kere sıçrayacak diye düşündü. Yine de Ufuk ekibi iyi çalışıyordu. Daha tanışalı 2 ay bile olmamıştı, bu bile başarı sayılırdı. Briefing. Özellikle Arfordville'deki patlamalar teşkilatın karargahında sıkıntı ve tereddütlere yol açmıştı. Ermeni terörüne karşı koyma faaliyeti örgüt mensupları ile onların barındıkları binalarla sınırlı olmalıydı. Zaten başlangıçta çizilen rota ve alınan karar da bu yöndeydi. İlgisiz yerlerde patlayan bombalar karşı faaliyetin haklılığına gölge düşürürdü. Biz servis olarak eylemlerimizi ve cezalandırmalarımızı haklılık stratejisi üzerine inşa ettik. İran'daki son müessif ölüm ve geniş protestoya sebep olan anıt olayı zamanlama bakımından ve bir güç gösterisi olarak en güzel bir misillemeydi. Niye Arfordville? Zira Fransız hükümeti Ermeni melanetine en geniş hürriyeti bu kasabada tanıyor. Ermenilerin gerek örgütlenmede gerekse politikada kale olarak ilan ettikleri bir yer. Bu sebeple biz istersek sizin ta dibinizde istediğimizi yaparız imajını vermek için burada eylem koyduk. Neticede Türk halkının %98'ini memnun ettik. Ermeni terörünün beyinlerini ve onlara destek veren hükümetleri düşünmeye sevk ettik. Hatta tarafsız Ermeniler Ermeni terörünü başlatan örgütlere karşı cephe almaya başladılar. Ayrıca zincirleme yapılan ve son derece başarılı patlamalar Fransa'yı ve Ermenileri paniğe uğrattı. Hedef tespiti ve bilgi akışı en büyük zaafımız. Bu konuda son derece kifayetsiz olduğumuzu kabul etmek zorundayız. Haziran 1982 tarihinden beri şu ana kadar Ankara'dan adresi, resmi vesaire detayı ile intikal etmiş tek bir bilgi yoktur. Yine aynı tarihten bugüne kadar Ankara'dan adresi ve resmi veya tarifi ile intikal etmiş tek bir örgüt binası veya şahıs evi yoktur. Yine aynı tarihten bugüne kadar şahsıma intikal etmiş tek bir hedef şahıs resmi yoktur. Halbuki Ermeni örgütlerinin yerleşmiş oldukları bütün ülkelerde ve bilhassa Fransa'da hemen her gün televizyonlardan, basından, örgütlerin kendi dergilerinden geniş bilgi derlenmesi imkanı mevcuttur. Bugüne kadar hedefler tamamen şahsi gayret ve araştırmalarla tespit edilmiştir. Ödemeler konusu disiplinli ve muntazam değildir. Bütün ödemeler gecikmeli yapılmaktadır. Bu durum arkadaşlarımızı yabancı bir yerde çok müşkül durumda bırakmıştır. Ufuk grubu, Ufuk dahil 8 kişiden oluşmaktadır. Bunlardan 4 arkadaş casing ve takip grubunu oluşturmakta, diğer 3 arkadaş da eylem grubunu teşkil etmektedir. Bunlardan 3 arkadaş talebe, diğerleri ise işçi statüsünde fakat kaçak olarak çalışan kişilerdir. Casing grupları bütün gün takip ve casing ile meşgul oldukları için çalışmamaktadırlar. Ayrıca grubun 4 kişisi Paris'e 250 kilometre uzaklıkta, 2 tanesi Paris'te, Ufuk ve diğer bir eleman da Paris'e 300 kilometre uzaklıkta bir banliyöde ikamet etmektedirler. Casing ve eylem zamanları bütün grup evlerinden uzun süreli ayrı kalmaktadır. Mesela D'ye yapılacak eylem dolayısıyla grubun bir kısmı 1,5 ay süreyle Paris'e gidip gelmiştir. Ufuk ve grubuna ayda $3,250 ödenmektedir. Bu miktar 6 kişinin masrafları ve ayrıca elde bulundurulan 2 vasıtanın gidiş geliş yemek vesairenin tutarı olarak ödenmektedir. Nisan ayına tekabül eden miktar ve ufak bir ikramiye güvenilir tüccarlar vasıtasıyla dolaylı yollardan Paris'e intikal ettirilmiş ve 3 ayrı adresten talebe dövizi olarak aldırılmıştır. Mete Bey bu sözleri 1984 Mayıs ayının başlarında Ankara'da yapılan briefingde sarf ediyordu. Alfordville eylemlerine yönelik tenkitlere karşı o da karşı taarruza geçmiş, karargaha yükleniyor, karargah çalışmalarını ağır bir şekilde eleştiriyordu. Mete Bey binlerce kişinin çalıştığı koca koca binalarla ve renkli çiçeklerle süslü karargahı, üretimi olmayan koca bir fabrikaya benzetiyordu. Yüzlerce şehit verdiğimiz en önemli bir konuda ellerinde bir tane doğru dürüst bilgi, fotoğraf yoktu. Bu ne biçim işti? Yurt dışına yollanan bunca memur ne iş yapıyordu? Gizli faaliyet bir yana, televizyon, basın gibi açık kaynaklar takip edilse binlerce bilgi elde edilirdi. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 85.